Seslendiren Dicle Payverdi. Ayrım 7. Sayfa 541. Ünite 7. Dar anlamda kovuşturma. Kovuşturma, duruşma hazırlığı, duruşma, hüküm. Duruşma hazırlığı devresinin makamı. Bu devrede aktif olan makam, yargılama makamıdır. Yargılama makamı da kural olarak bu devrede hakimlik makamı olarak görev yapar. Duruşmaya davet usulü. Sanığın davet edilmesi, müdafiin davet edilmesi, tanık ve bilirkişilerin davet edilmesi, suçtan zarar görenin davet edilmesi, sanığın yasal temsilcisinin ve eşinin davet edilmesi. Duruşma hazırlığı devresinin işlemleri. Duruşma hazırlığı devresinde yapılması gereken işlemler bir kararla belirlenir. Yapılması gereken işlemleri gösteren bu kararı içeren tutanağa tensip zaptı veya tensip tutanağı denir. Duruşma hazırlığı evresinin işlemeleri. Duruşma gününün belirlenmesi, sanığa iddianamenin tebliği, delillerin toplanması, erken dinleme, erken keşif ve muayene, erken sorgu. Duruşma devresinin amacı ve genel olarak yürüyüşü. Duruşma devresi, mahkeme önünde gerçekleşen ve esas olarak delillerin tartışıldığı en önemli devredir. Duruşma devresi, biçimsel işlemlerin yapıldığı, giriş ve delillerin ortaya konulup, iddia ve müdafaa makamlarınca tartışıldığı esas olmak üzere iki bölümden oluşur. Duruşmanın amacı, delillerin tartışılması sonucunda hakim veya hakimlerde failin suçluluğu ya da suçsuzluğu konusunda bir kanaat oluşmasını sağlamaktır. Duruşmaya hakim olan ilkeler. Duruşmanın yoğunluğu. Yoğunluk ilkesi, duruşmada delillerin tartışılması esnasında delilin doğruluğuna ve olayın ispatına ilişkin olarak oluşan kanaatin unutulmaması için duruşmanın mümkün olduğunca bir oturumda, mümkün olmadığında birbirine yakın tarihi oturumlarda bitirilmesini ifade eder. Duruşmanın doğrudan doğruyalığı. Duruşmanın doğrudan doğruyalığı, hüküm verecek olan mahkeme üyelerinin sanık, tanık ve olayın diğer bütün delilleri ile birebir karşı karşıya gelmesini, onlarla doğrudan temas etmesini ve delil ikamesinin başka hakime bırakılmamasını ifade eder. Duruşmanın sözlülüğü. Duruşmanın sözlülüğü, duruşmada kural olarak Türkçe dile getirilmiş ve tartışılmış hususların hükme esas alınmasını ifade eder. Duruşmanın kamuya açıklığı, aleniliği. Aleniyet ilkesi, hem herkesin duruşma salonunda fiziki koşulların elverdiği ölçüde dinleyici olarak bulunabilmesini güvenceler, hem de duruşma salonunda bulunan kişilerin görüp duyduklarını duruşma dışında açıklayabilmesine olanak tanır. Sanığın duruşmada hazır bulunması. Sanığın ilk oturumda hazır bulunma mecburiyeti vardır. Sanığın ilk oturumda bulunma mecburiyetinden kurtarılması ancak istinabe yoluyla sorgudur. Duruşmanın ilk oturumuna gelip de sorgusu yapılmış olan sanık, mahkemenin zorlayıcı kararlarıyla aranmamak için kendisi veya bu hususta yetkili kıldığı müdafi müvekkilinin kendisinin duruşmada hazır bulunmaktan kurtarılmasını, bağışık tutulmasını mahkemeden talep edebilir. Duruşma işlemlerinin tutanağa bağlanması. Duruşmanın nasıl yapıldığını ve kanunda belirtilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığını denetlemek üzere duruşma için tutanak tutulur. Duruşma tutanağının başlığında 1. Duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı. 2. Oturum tarihleri. 3. Hakimin Cumhuriyet Savcısının ve Zabıt Katibinin adı, soyadı. 4. Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanın, vekilinin, kanuni temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadına. 5. Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlara. 6. Sanık açıklamalarına. 7. Tanık ifadelerine. 8. Bilirkişi teknik danışman açıklamalarına. 9. Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılara. 10. Taleplerin reddi halinde red gerekçesine. 11. Verilen ara kararlara ve nihayet son karara, hükme yer verilir. Duruşmanın akışı. Duruşmada sırasıyla 1. Sanığın açık kimliği saptanır. Kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır. 2. İddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur. 3. Sanığa hakları hatırlatılır. Müzakere sonucu oluşturulacak hüküm çeşitleri. Beraat kararı, beraat kararı şu hallerde verilir. Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması. Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması. Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı. Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması. Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi. Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması. Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi hallerinde kusurun bulunmaması dolayısıyla verilir. Mahkumiyet kararı yüklenen suça işlediğinin sabit olması halinde verilir. Güvenlik tedbirine yüklenen suçun işlediğinin sabit olması halinde belli bir cezaya mahkumiyet yerine veya mahkumiyetin yanı sıra hükmolunur. Davanın reddine aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa karar verilir. Davanın düşmesine Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kavuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde karar verilir. Davanın durmasına, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa gerçekleşmesini beklemek üzere durma kararı verilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2 yıldan az hapis cezasına veya adli para cezasına ilişkin hükümlerin açıklanmasının daha sonraya ertelenmesine imkan tanıyan bir muhakeme kurumudur. Geri bırakmanın koşulları. 1. Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olmalı. 1. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamalı. 1. Mahkeme sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varmış olmalı. 1. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zarar aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmeli. 1. Sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmelidir. Geri bırakmanın sonuçları. Bir sonucu kurulan hükmün sanık hakkında hiçbir hukuki sonuç doğurmamasıdır. Yani hüküm temyiz edilemez, infaz edilemez. Geri bırakmanın diğer bir sonucu sanığın 5 yıl süreyle, çocuklarda 3 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasıdır. 1. Hangisi duruşma hazırlığı aşamasında yapılan işlemlerden değildir? A. Kamu kurumlarına gerekli tebligatlar gönderilir. B. Sanığın delil toplaması talebi konusunda karar verilir. C. Hüküm verilir. D. İddianamede yer almayan tanık ve bilirkişilerin çağrılmasına ilişkin talepleri konusunda karar verilir. E. Özel kişilerle yazışmalar yapılır. Çözüm. Yasaya göre mahkeme başkanı veya hakim her türlü tebligatı tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili yazışmaları yapar. Sanığın delil toplaması talebi ve sanık ile katılan iddianamede yer almayan tanık ve bilir kişilerin çağrılmasına ilişkin talepleri konusunda karar verir. Yanıt C'dir. C. Hüküm verilir. 2. Hangi durumda mahkeme başkanı delilin reddine karar vermez? A. Delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse. B. Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa. C. Talep sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa. D. İlgili olayda deliller karar verilmesi noktasında etkisizse. E. Talep amacına uygunsa. Çözüm. Mahkeme başkanı şu gerekçelerle delilin reddine karar verebilir. Delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse, delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa, talep sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa, mahkeme başkanı tanık ve bilirkişinin veya savunmanın araştırılarak duruşmaya getirilmesini istediği diğer delillerin duruşmaya getirilmesine veya reddine karar verir. Yanıt E'dir. E. Talep amacına uygunsa. 3. Hangi halde tanık ya da bilirkişinin duruşma hazırlığı devresinde naip veya istinabe olunan hakim aracılığıyla dinlenmesine karar vermez? A. Bu kişilerin konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmasından dolayı duruşmaya getirilmelerinin zor olması. B. Hastalık sebebiyle uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunmalarının mümkün olmadığının anlaşılması. C. Malullük sebebiyle uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunmalarının mümkün olmadığının anlaşılması. D. Giderilme olanağı olmayan bir sebeple uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunmalarının mümkün olmadığının anlaşılması. E. Bu kişilerin basit bahanelerle erken dinlenmeye çalışması. Çözüm. Bu hallerde mahkeme tarafından tanık veya bilirkişinin duruşma hazırlığı devresinde naip veya istinabe olunan hakim aracılığıyla dinlenmesine karar verilebilir. Bu haller şunlardır. Hastalık veya malullük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunmalarının mümkün olmadığının anlaşılması. Bu kişilerin konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmasından dolayı duruşmaya getirilmelerinin zor olması. Yanıt E'dir. E. Bu kişilerin basit bahanelerle erken dinlenmeye çalışması. 4. Duruşmada delillerin tartışılması esnasında delilin doğruluğuna ve olayın ispatına ilişkin olarak oluşan kanaatin unutulmaması için duruşmanın mümkün olduğunca bir oturumda, mümkün olmadığında birbirine yakın tarihli oturumlarda bitirilmesini ifade eden özellik hangisidir? A. Duruşmanın sözlülüğü. B. Duruşmanın yazılılığı. C. Duruşmanın yoğunluğu. D. Duruşmanın doğrudan doğruyalığı. E. Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılması. Çözüm. Duruşmada delillerin tartışılması esnasında delilin doğruluğuna ve olayın ispatına ilişkin olarak oluşan kanaatin unutulmaması için duruşmanın mümkün olduğunca bir oturumda, mümkün olmadığında birbirine yakın tarih oturumlarda bitirilmesini ifade eden özellik yargılamanın yoğunluğunu ifade eder. Yanıt C'dir. C. Duruşmanın yoğunluğu. 5. Hüküm verecek olan mahkeme üyelerinin sanık, tanık ve olayın diğer tüm delilleriyle birebir karşı karşıya gelmesini, onlarla doğrudan temas etmesini ve delil ikamesinin başka hakime bırakılmamasını hangisi ifade eder? A. Duruşmanın yoğunluğu. B. Duruşmanın doğrudan doğruyalığı. C. Duruşmanın yazılılığı. D. Duruşmanın sözlülüğü. E. Duruşmanın kamuya açıklığı. Çözüm. Hüküm verecek olan mahkeme üyelerinin sanık, tanık ve olayın diğer tüm delilleriyle birebir karşı karşıya gelmesini, onlarla doğrudan temas etmesini ve delil ikamesinin başka hakime bırakılmaması duruşmanın doğrudan doğruyalığa olarak ifade edilir. Yanıt B'dir. B. Duruşmanın doğrudan doğruyalığı. 6. Hangisi duruşmanın içeriğinin yayınlanmasına yasak getirilen hallerden değildir? A. Milli güvenliğe dokunacaksa. B. Kişilerin saygınlık ve onur hakkına dokunacaksa. C. Suç işlemeye kışkırtacaksa. D. 18 yaşını tamamlamayan sanığın davası. E. Kişilerin onurlarına dokunacak dava içerikleri. Çözüm. CMK'ya göre duruşmanın içeriği milli güvenliğe veya genel ahlaka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise mahkeme bunları önlemek amacı ile ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar. Yanıt D'dir. D. 18 yaşını tamamlamayan sanığın davası. 7. Hangi hal tanığın dinlenmesi yerine daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanaklar ile kendilerinin yazmış olduğu belgeleri okunabileceği durumlardan değildir? A. Tanık ölmüş veya akıl hastalığına tutulmuş olur veya bulunduğu yer öğrenilemezse. B. Tanığın hastalık sebebiyle giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle belli olmayan bir süre için dinlenmesi olanaklı değilse. C. İfadesinin önem derecesi itibariyle tanığın duruşmada hazır bulunması gerekli sayılmıyorsa. D. Tanığın ifadesinin daha önce alınmışsa. E. Tanığın giderilmesi mümkün olmayan bir nedenle dinlenmesi mümkün değilse. Çözüm. Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüş veya akıl hastalığına tutulmuş olur veya bulunduğu yer öğrenilemezse, tanık veya sanığın suç ortağının duruşmada hazır bulunması, hastalık, malullük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle belli olmayan bir süre için olanaklı değilse, ifadesinin önem derecesi itibariyle tanığın duruşmada hazır bulunması gerekli sayılmıyorsa, bu kişilerin dinlenmesi yerine daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanaklar ile kendilerinin yazmış olduğu belgeler okunabilir. Yanıt D'dir. D. Tanığın ifadesi daha önce alınmışsa. 8. Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz sırasında ilk sıralamada hangisi yer alır? A. Sanık. B. Müdafi. C. Cumhuriyet Savcısı. D. Katılan. E. Sanığın yasal temsilcisi. Çözüm. CMK'da ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz sırasıyla katılana veya vekiline, Cumhuriyet Savcısına, sanığa ve müdafine veya yasal temsilcisine verilir şeklinde belirtilmiştir. Yanıt D'dir. D. Katılan. 9. Hangi halde beraat kararı verilemez? A. Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması. B. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması. C. Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması. D. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesi ve olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması. E. Suç işlenmiş olsa bile hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı. Çözüm. Beraat kararı, yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir. Yanıt D'dir. D. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesi ve olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması. 10. Hangi durumda cezaya yer olmadığına dair karar verilmez? A. Suçun failin kastı olmadan işlenmesi. B. Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü durumunun varlığı. C. Suçun zorunluluk hal sebebiyle işlenmiş olması. D. Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi. E. Suçun tehdit altında işlenmesi. Çözüm: ceza verilmesine yer olmadığı kararı yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması, yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir ve tehdit tehlikesiyle işlenmesi, meşru savunmada sınırın heyecanı, korku ve telaş nedeniyle aşılması, kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi hallerinde kusurun bulunmaması durumunda verilir. Yanıt A'dır. A. Suçun failin kastı olmadan işlenmesi. 11. Mahkumiyet kararının gerekçesinde hangisine gerek yoktur? A. İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler. B. Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirlenmesi. C. İddianamede yer almayan suça ilişkin takdiri ceza. D. Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili. E. Ceza ertelenmişse ertelemeye ilişkin istemin reddi ya da kabulü ve dayanağı. Çözüm: CMK'ya göre mahkumiyet kararı yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde verilir. Mahkumiyet kararının gerekçesinde şu hususlar gösterilir: İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi, ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi, cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine ya da ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait dayanaklar gösterilir. Yanıt C'dir. C. İddianamede yer almayan suça ilişkin takdiri ceza. 12. Soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa şartın gerçekleşmesini beklemek için hangisine karar verilir? A. Davanın reddi. B. Davanın durması. C. Güvenlik tedbiri uygulaması. D. Adli para cezası. E. Hapis cezası. Çözüm: soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa şartın gerçekleşmesini beklemek için davanın durmasına karar verilir. Yanıt B'dir. B. Davanın durması. 13. Hangisinin hüküm fıkrasında açıklanmasına gerek yoktur? A. Verilen karar. B. Kararda uygulanan kanun maddeleri. C. Verilen ceza miktarı. D. Tazminat olanağının bulunup bulunmadığı. E. Kanun yoluna başvurulamayacağı. Çözüm: hüküm fıkrasında verilen kararın ne olduğu, uygulanan kanun maddeleri, verilen ceza miktarı, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığı, başvuru olanağı varsa süresi, ayrıca mercinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir. Yanıt E'dir. E. Kanun yoluna başvurulamayacağı. 14. Gerekçeli hükme ilişkin hangisi yanlıştır? A. Hükmün başına Türk milleti adına verildiği yazılır. B. Hükmü veren mahkemenin adı. C. Beraat kararı dışında suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi. D. Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre. E. Sanığın şu ana kadarki davranışları. Çözüm: hükmün başına Türk milleti adına verildiği yazılır. Hükmün başında hükmü veren mahkemenin adı, hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hakimin, cumhuriyet savcısının ve zabıt katibinin, katılanın, mağdurun, vekilin, yasal temsilcisinin ve müdafin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği, beraat kararı dışında suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre halen tutuklu olup olmadığı yazılır. Yanıt E'dir. E. Sanığın şu ana kadarki davranışları. 15. Hangisi yargılama giderleri arasında sayılmaz? A. Soruşturmaya ilişkin giderler. B. Tercümanın ücretleri. C. Kovuşturmanın yürütülmesi için yapılan giderler. D. Avukatlık ücretleri. E. Taraflarca yapılan ödemeler. Çözüm. Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri yargılama gideri sayılmaz. Yanıt B'dir. B. Tercüman ücretleri. 16. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi için hangi şart aranmaz? A. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamalı. B. Mahkeme sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varmış olmalı. C. Ceza 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olmalı. D. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zarar aynen iade suretiyle tamamen giderilmeli. E. Cezanın 10 yıl ve daha az süreli hapis cezası olmalı. Yanıt E. E. Cezanın 10 yıl ve daha az süreli hapis cezası olmalı. 17. Hangisi hükmün geri bırakılması ile ilgili yanlıştır? A. İnkılap kanunları içinde geçerlidir. B. Geri bırakma kararına karşı itiraza gidilebilir. B. Geri bırakma kararına karşı itiraza gidebilir. C. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. D. Açıklamasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde mahkum olunan hapis cezası ertelenemez. E. İnkılap kanunları bu kapsam dışında tutulmalıdır. Yanıt A. İnkılap kanunları içinde geçerlidir. 18. Hangisi denetimli serbestlik tedbiri kapsamında uygulanabilecek hükümlülüklerden değildir? A. Meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam edilmesine karar verilebilir. B. Bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına karar verilebilir. C. Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına karar verilir. D. Belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına karar verilebilir. E. Kanunda sayılan hükümler dışında başka yükümlülüğe hükmetmesine karar verilemez. Yanıt E. Kanunda sayılan hükümler dışında başka yükümlülüğe hükmetmesine karar verilemez. 19. Hangisi bir hüküm çeşididir? A. Arama kararı. B. Kovuşturma kararı. C. Tutuklama kararı. D. Durma kararı. E. Düşme kararı. Yanıt E. Düşme kararı. 20. Birinci olağan kanun yolları, ikinci olağan soruşturma, üçüncü soruşturma. Yukarıdaki muhakeme safhalarından hangisi ceza mahkemesi kanununda kovuşturma evresi içinde kabul edilmemiştir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1, 2 ve 3. D. Yalnız 3. E. Yalnız 2. 2. Olağan soruşturma. 21. İddianamenin ve soruşturma gününün sanığa tebliğ ile duruşma günü arasında en az ne kadar bir süre olması gerekir? A. 5 gün. B. 1 hafta. C. 10 gün. D. 15 gün. E. 30 gün. Yanıt B. 1 hafta. 22. Aşağıdakilerden hangisi bir hüküm çeşididir? A. Davanın reddi kararı. B. Tutuklama kararı. C. Durma kararı. D. Kovuşturma kararı. E. El koyma kararı. Yanıt A. Davanın reddi kararı. 23. Aşağıdakilerden hangisi mahkemenin delillerle arada bir vasıta olmaksızın temas etmesini ve onların içeriğine vakıf olmasını ifade eder? A. Duruşmanın sözlülüğü. B. Duruşmanın doğrudan doğruyalığı. C. Duruşmanın kamusallığı. D. Duruşmanın yoğunluğu. E. Duruşmanın bağlılığı. Yanıt B. Duruşmanın doğrudan doğruyalığı. 24. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak duruşma hazırlığında yapılan işlemlerdendir? A. Tarafların temyize başvurması. B. Hükmün tefhimi. C. Duruşma gününün tayini. D. Mahkemenin sanığın sorgusunun yapması. D. Mahkemenin sanığın sorgusunu yapması. E. Mahkemenin delilleri değerlendirmesi. Yanıt C. Duruşma gününün tayini. 25. Hangisi duruşmanın ilkelerindendir? A. Dağınıklık. B. Yazılıklık. C. Gizlilik. D. Kurallara bağlı olmayışı. E. Doğrudan doğruyalık. Yanıt E. Doğrudan doğruyalık. 7. ayrımın sonu, sayfa 549.